gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir sorun var programında birlikteyiz. Bugün bir sorun var programının değerli konuğu Sayın Pınar Boran hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah.
İyiyiz, çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz. Bugün sosyal medyayı konuşacağız, içinde bulduğumuz mecrayı. Evet. Yetişkinleri, çocukları, gençleri ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir konu. İnşallah programa başlamadan sorulara kendinizi kısaca tanıtır mısınız hocam?
Tabii ki teşekkür ediyorum öncelikle. Böyle güzel bir çalışmaya da beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ne kadar çok bu konuları konuşursak, ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar faydalı oluruz diye umuyorum. İsmim Pınar Boran, Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum, işletmecilik mezunuyum. Yaklaşık 10 yıldır da dijital sektörde çalışıyorum. Onun öncesinde de pazar araştırması sektöründe çalışmıştım. 10 yıldır çeşitli kurumlara danışmanlık veriyorum sosyal medya yönetimiyle ilgili ama daha da önemlisi benim çok önemsediğim ebeveynlere dijitali tanıtmaya, anlatmaya, sosyal medya okuryazarlığını ve sosyal medya ile ilgili neleri bilmemiz gerektiği noktasında dijital gerçekler hesabında içerikler paylaşmaya çalışıyorum ve bu konularda evet, seminerlere evet. Katılıp insanları bilgilendirme gayreti içerisindeyim. Umarım faydalı oluyoruzdur.
Evet, evet. Biz de faydalanıyoruz hocam. Evet, Sümeyra Hanımcığım, söz sizde, buyurun.
Evet, Allah razı olsun hocam. Ben de öncelikle kendi adıma sizi selamlayayım, hoş geldiniz diyeyim. Bugün sizinle hocam sosyal medyadaki güvenlik sorunundan bahsedeceğiz. Tabii evet. Hayatımız inanılmaz bir hızla dijitalleştikçe bu sanal ortamın getirdiği bazı olumsuzluklarla da karşılaşabiliyoruz. İşte bunların başında sanal dolandırıcılıklar geliyor, sosyal hesapların çalınması gibi olaylar geliyor. Bizler tedbirli olmak adına bu konuda neler yapmamız gerektiğini bugün sizden dinlemek istedik. Tabii yani her sosyal medya hesabını biz o kişinin özel evi olarak düşünürsek nasıl evimizi güvende tutmak için işte alarm taktırıyorsak, işte güvenlik görevlisi tutuyorsak ve işte kapılarımızı birkaç yerden kilitliyorsak sosyal hesaplarımız için de bazı önlemler almamız gerekebiliyor. Sizden de biz bu konunun uzmanı olarak alınması gereken önlemleri öğrenebilir miyiz hocam?
Tabii, estağfurullah. Evet, dijital medya artık hayatımızın bir parçası. Hani bir gerçek dünya var, bir sanal dünya var diyorduk önceden. O sanal dünya gerçekleşiyor şu anda aslında, gerçekliğimizde. Yani bu değişimden biraz bahsetmek istiyorum öncelikle. Aslında internetin kullanımı 90'lı yıllarda başlıyor. Ama asıl süreç 2000'li yıllarda çok daha ilerliyor. Ve internetin gelişimi ve 1.0, Web 2.0 ve şu anda Web 3.0 diye tanımlanan bir seviyede ilerliyor diyelim tabiri caizse. Ne zaman ki ben onu bir milat olarak düşünüyorum, interneti mobil olarak kullanmaya başladık, o zaman hayatımızda etkisi çok daha fazla çoğaldı. Niye? Cebimize girdi. Yani şu anda yatak odamıza girdi. Hep yanımızda, hep elimizde ve sürekli orada bir zaman geçiriyoruz. Dolayısıyla burada geçirdiğimiz zaman ne demek? Biz orada da bir dünya yaşıyoruz demek. Ve bu yüzden de orayı iyi tanımamız gerekiyor. Aslında iş çok zor değil, çok basit ama bunu işte düzgün bir şekilde kullanımı, bilinçli kullanımı tercih etmek gerekiyor. Şu son dönemlerde de sizin de dediğiniz gibi dijital medya dolandırıcılığı çok yüksek oranda karşılaşıyoruz, sürekli karşılaşıyoruz. Bunun sebebi de tabii insanların, kitlelerin bulunduğu her yerde bu tarz maalesef amacından sapan gayretler oluyor. Yani çok ciddi bir kitle var. Şu anda basit bir örnek vereyim. Instagram'dan yola çıkalım ki bu hırsızlıkların, dijital dolandırıcılıkların çoğu da şu anda ana noktada Instagram'dan oluyor son dönemlerde. Diğer platformlarda çok farklı dolandırıcılıklar da var tabii. Ama şunu söyleyebilirim. Bütün dünyada her 3 ayda bir yayınlanan bir istatistik var. Bu istatistiklerde Instagram'da Türkiye birinci sırada kullanıcı olarak. Yani düşünün ki dünya üzerinde kullanılan bir sosyal medya platformu. Genelde ilk 5'lerde, ilk 10'lardayız. Birçok sosyal medya platformunda da öyleyiz. Dijital medyayı seviyoruz, kullanıyoruz. Yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Ama Instagram'da bu sene ilk defa birinci çıktık. Bu da çok ilginç bir not aslında, kendimizde düşünmemiz gereken.
Evet. Pandemiyle beraber galiba Instagram'ı kullanma, canlı yayın yapma, oradan dersleri yürütme gibi konuları da buradan bu platformla düşündüğümüz için belki de.
Çok doğru. Pandeminin de bunda mutlaka etkisi var ama biz halk olarak da yani Instagram'ı bir sevdik. Orada bir varlık göstermekten, orada bir şeyler görmekten böyle bir kendimize yakın hissettik. Yani aslında konu konuyu açıyor ama şu parantezi unutmayalım. Ben bunu her yerde de söylüyorum. Hani eyvah, dijital medyayı kullanıyoruz. Biz ne biçim olduk, ne olduk, ne hale geldik. Bakın bunların hepsi platformlar değişiyor aslında. Yani bu bir kültürel yaşam tarzıyla da ilgili. Yani çok basitçe bir örnek vereyim. Eskiden de biz misafirliğe gittiğimiz zaman albümler açılırdı. Değil mi? Hani eski albümler bakılırdı, severdik böyle çocukluğumuzdan hatırlayalım vesaire. Şimdi aynı şeyi Instagram aslında bir nevi görüyor. Hani albümler açılıyor, fotoğraflar paylaşılıyor. Anılarımızı anlatmaktan hani hoşlanan bir toplumuz, sohbetten hoşlanan bir toplumuz. Tabii ki bunlarda yani ana duygular aynı ama tabii ki yozlaşmalar maalesef oluyor, oluşuyor sosyal medya platformlarında, bazı algılar vesaire, bir sürü durumlar var. Ama aslında kullanım amacı ve isteklilik ve heves konusunda biz zaten toplumsal olarak buna yatkın bir milletiz. Yani dünya içinde söyleyecek olursak yani iletişim her zaman insanın ihtiyaç olduğu bir şey. Her zaman insanlar iletişimi tercih ediyorlar ama ne oluyor? Değişiyor. Teknolojinin gelişimiyle, zamanın değişimiyle sürekli değişiyor. Dijital platformları doğru kullanımı noktasında dikkatli davranırsak zaten kullanmak ve içinde var olmamı zorunda olduğumuz yerler aslında bakacak olursak. Yani bunları yadırgamak değil, doğru kullanıma ve doğru bilgi akışına muhatap olmak burada önemli. Güvenlik kısmına gelecek olursak, şimdi biz sosyal medya platformu duyuyoruz. Hep öyle başladı. Yani 2005-2006 yıllarında Facebook'la başladı neredeyse diyelim ki. Onun öncesinde işte biliyorsunuzdur, Messenger'lar vardı, ICQ'lar vardı, chat'ler vardı, chat odaları vardı vesaire vesaire. Yine içindeydik. Gittikçe, süreç değiştikçe, bu web 1.0'dan web 2.0'a geçtik de yani internet artık sadece bizim görüp okuyacağımız bir mecradan çıkıp bizim içinde katkıda bulunacağımız bir mecraya dönüştükçe biz de bu gelişmelerin içinde bulduk kendimizi. Facebook'la başladık. En yoğun ilk bir dönem herkes bir Facebook'a girmeye başladı. İlkokul arkadaşlarımızı bulduk, hiç görüşemediğimiz akrabalarımızı bulduk. İşte herkes bir sen de mi buradasın falan filan. Yani öyle değişik bir hal aldık şimdi. Mesela yolda görsem 10 yıldır görüşemiyoruz diye sarılacağım arkadaşlarımla Facebook'ta arkadaşım öyle duruyor kenarda mesela. Bakışıyoruz ama duruyoruz, bakıyoruz, izliyoruz. Bunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş diyoruz. Geçiyoruz hani o görünce ki o şeyimiz de kalmadı. 10 yıldır da görüşemiyorduk. Anlat ne yapıyorsun da kalmadı. Bir yerden hayatından da haberdar oluyoruz. Şunu unutmayalım.
Aslında gerçek dünyadaki dille dijital dünyadaki dil sanki birbirinden bazı noktalarda farklılaşıyor yani.
Evet aynen. Çok enteresan bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Bunları doğru okursak aslında fayda tarafında kalabiliriz diye her tabii zaman düşünüyorum. Yani aslında şöyle diyelim, bakacak olursak Facebook dediğiniz şey, Instagram, YouTube, Twitter, işte TikTok maalesef hani oraya bir maalesef koyuyoruz, biraz kullanım açısından çok farklı boyutlara taşınabiliyor. Bütün bunlar aslında bakacak olursanız bomboş sayfalar. Biz onları doldurmazsak ne anlamı var? Açın bir Facebook'u. Ne anlamı var Facebook'un? Oradaki içerikler olması. O içerikleri kim üretiyor? Biz üretiyoruz. Yani oralara anlam atfeden, oraları anlamlı haline getiren zaten yine bizleriz. Dolayısıyla ne oluyor? Onlar da tabii ki işte üretim kısmını, yani bu tarz platformları bize sunanlar da bunların avantajından yararlanıyorlar. Yani şu anda Türkiye'nin analizini çıkarın desek Facebook üzerinden psikolojik durumumuzu, sevdiklerimizi, sevmediklerimizi, eleştirdiklerimizi, karakter analizine kadar bulunabilir. Oradaki paylaşımlarımıza bakacak olursak, etkileşimlerimize bakacak olursak, neyleri beğeniyoruz, like'lıyoruz, neyleri beğenmiyoruz, neylere daha çok yorum yapıyoruz. Oradan bir harita çıkarılabilir aslında ülkemizle ilgili ya da bireysel olarak. Bu platformları kullanıyoruz, sevdik. Hatta işte bu sene birinci kullanan ülke çıktık Instagram'da. Peki ne yapmamız lazım? Girdiğimiz platformu öncelikle birinci planda güvenlik sorgulamasından geçirmemiz lazım. Yani ben burayı en güvenli nasıl kullanırım? Buradan bana ne tarz sıkıntılar doğabilir? Burada neyi paylaşırsam yanlış olur benim adıma? Öncelikle bunları bir araştırıp bir platforma giriş yapmamız lazım. Yani çok zor şeyler değil. Ya bazen şunu düşünüyorum. Yani uygulamayı yüklerken yükleyebiliyoruz, sayfayı açarken açabiliyoruz. Mesela güvenlik kodu girelim. Instagram için, hani yine onu da ayrıca konuşuruz. Instagram için en önemli şey çift korumalı güvenlik kodu girmek. Şu an için en güvenilir kullanım açısından en güvenilir yapabileceğimiz şey bu. Ama onu giremiyoruz mesela. Hani oraya girince asıl kendimize dikkat etmemiz gereken, onu nereden giriyorduk hiç görmedik, bilmedik, ihmal diyelim. Profil fotoğrafı yerleştirebiliyoruz, içerik paylaşabiliyoruz ama çift faktörlü doğrulamayı yapalım. Ay onu da görmedim, o nasıl oluyordu ya geliyoruz. İşte asıl ilk önce onu bilmemiz lazım. Bir sosyal medya mecrasını kullandığımız zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Paylaştığımız öncelikle güvenlik ayarları, gizlilik ayarları, ilk bunları kontrol etmemiz lazım mesela. Birinci planda güvenlik ve gizlilik ayarları. Bir kere hiçbir zaman eğer mesleki bir durumumuz yoksa ya da kurumsal bir durumumuz yoksa hiçbir zaman açık hesap paylaşmamak lazım. Sizi kimlerin izlediğini sizin de görmeniz lazım. Yani mesela o kadar çok takipçi gelir ki farkında olmazsınız kim sizi izliyor. Yani tabii ki bu bir tercihtir. Hani ben herkesin beni izlemesini istiyorum. Bunda bir sakınca görmüyorum. Başıma gelecek her şeye de razıyım çizgisinde bir tercihiniz de olabilir. Onun için de yapabileceğiniz tabii ki tedbirler var ama hani standart bir vatandaş olarak kullanırken dikkat etmemiz gereken öncelikle kapalı bir hesabımız olmalı. Herkes hesabımızı girip görmemeli. Paylaşımlarımıza göre de bu değişir. Tabii ki dediğim gibi kişisel marka için kullanıyorsak ayrı farklı şeyler. Ama özel hayatımızı ne kadar herkese açarsak o kadar çok hakkımızda bilgi toplanır ve bunlar bizim için risk oluşturabilir. Mesela akla gelmeyecek basit bir örnek. Şu andaki güvenlik sorularında banka olsun vesaire olsun en önemli sorulardan bir tanesi nedir? Annenizin kızlık soyadı. Değil mi? Bu önemli bir güvenlik kriterimiz. Yani aslında ne kadar doğru o da tartışılır. Evet. Oradan içerik paylaştınız. Dayınız size yorum yazdı. Helal olsun benim yeğenime. Ay ne de güzel yakışmış. Ne de güzel sofra hazırlamış. Ellerine sağlık. Afiyet olsun yavrum. Değil mi? Hı-hı. Ne oldu?
Soy ismi öğrenilmiş oldu.
İsmini de açık açık paylaştıysa alın size annemizin kızlık soyadı mesela. Hı-hı. Değil mi? Hani basit gibi gözüküyor ama işte bunlar çok ince nüanslar. Yani bunu takip edip bunun peşinde koşan insanlar oradan bir şey yakalayabiliyor.
Hemen yakalıyordu.
Aynen. Mesela bu tarz içerik paylaşımlarında mesela konum etiketliyoruz. Çocuğumuzu okula götürüyoruz. Okulun önünde fotoğrafını paylaşıyoruz. Konumu da etiketliyoruz. Biz neredeyiz? Bunu herkes artık bilebiliyor mesela. Nerede oturuyorsun? Evini, yolunu, nerede oturduğunu. Yazında bir içerik paylaşıyorsun. Tatile gidiyoruz. Konumu gösterdin. Tatile gittiğini söyledin. Yani bir nevi açık hedefe dönüşüyoruz aslında orada. Ha beni kim benimle uğraşacak? İşte uğraşanlar uğraşıyor. Şimdi o kadar hesaplar çalınıyor ki 1000 kişi, 300 kişi, 500 kişi fark etmiyor. Yani çok yoğun takipçisi olan hesaplar çalınmıyor ki sadece şu dönemde. Amaç orada bir kişiye daha olta atarsam, phishing yöntemi deniyor buna. Bir kişiye daha olta atarsam, o oltadan bir tane balık çekersem kar. Böylelikle çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Dolayısıyla paylaştığımız içeriklerin bize nasıl döneceğini de çok dikkat etmemiz lazım. Mesela ben bunu gençlerle konuştuğumda da şunu söylüyorum. Tamam, çok komik bir fotoğraf paylaşıyorsun arkadaşlarınla. Yani biz de çekerdik. Hani imkanımız olsa, bu kadar fotoğraf makinesi elimizde olsa biz de fotoğraf çekinirdik lisedeyken, üniversitedeyken. Bir fotoğraf paylaşıyorsun, çok abuk subuk. Ya yarın öbür gün çok cumhurbaşkanı oldun. Çok önemli bir kariyer sahibi oldun. Senin lisedeki fotoğrafların, ortaokuldaki fotoğrafların hepsi ortaya çıkacak. Hepsi paylaştığım bir tweet, yazdığım bir yorum. Yani çok basit bir yorum, bir şey, yani tabiri caizse bir şey izliyorsun, hoşlanmıyorsun, onunla ilgili bir yorum yazıyorsun. Gençlik heyecanıyla da böyle biraz sert bir eleştiride bulunuyorsun ya da biraz saldırgan bir eleştiride bulunuyorsun. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu söz uçar, yazı kalır diyoruz ya, bu yazılar hep kalıyor. Dijital platform dediğimiz öyle yok olup giden bir şey değil. Bütün bunlar veri, bütün bunlar bir data. Yazdığımız her şey yarın öbür gün bizim karşımıza çıkabiliyor. Ki böyle durumlar yaşanabiliyor. Mesela şu anda insan kaynakları bir iş başvurusu yapıldığında başvuru yapanların dijital mecralarını inceliyor öncelikle. Tavrına, tarzına, üslubuna, hayat görüşüne kadar bütün bilgileri oradan elde edebiliyoruz. Biz bile öyle bir tanıdık birinin ismini duyduğumuzda ne diyoruz şimdi? Stoklamak diyoruz, değil mi? Bir kişi hakkında bilgiyi niye oradan edinmek istiyoruz biz? Çünkü orada o bilgi var ve o bilgiyi oraya veren de bizzat kendimiziz. Hani yolda gelse biri, telefon numaranız ne dese, adınız ne, nerelisiniz dese, niye soruyorsun kardeşim derken, sosyal medyada bunları bir güzel tıkır tıkır tıkır paylaşabiliyoruz. Bilinçli.
Hatta hocam evlilik öncesi bile
Evet.
adaylar birbirlerine buradan bakıyorlar.
Tabii, tabii, tabii.
İstihbaratı
Aynen.
toparlıyorlar. Evet.
Aynen. Çok doğru söylüyorsun.
Bilgileri, ilgi alanları nedir, ne hobileri nedir? Buradan öğreniyorlar böylece.
Aynen. Yani orayı artık bir kimlik kartı gibi, kimlik bilgisi gibi, yani üst kat komşusu gibi. Hani ne, eskiden ne olurdu, biriyle ilgili bir şey öğrenmek istediğin zaman bir komşusunu giderdin, kimdir nedir tanıyor mu, bir tanıdık bulurdun ya, işte o tanıdık artık dijital mecra. Artık
Evet.
üst kat komşumuz, yandaki herkesten haberdar olan teyzemize gerek kalmadı. Onlar emekliye ayrıldı. Artık dijital mecralar bu işler için kullanılıyor. Dolayısıyla dediğim gibi bir platformu kullanacağımız zaman ilk önce oranın gizlilik ve güvenlik açısından nasıl kullanmamız gerektiğini dikkat edeceğiz. Paylaştığımız içeriklerin yarının öbür gününü düşünerek paylaşacağız. Buna göre göze alacağız. Takip ettiğimiz insanlar için de aynı şekilde. Bakın, yankı odası diye bir kavram var. Mesela birilerini takip ediyorsunuz ve sizin önünüze sürekli o tarz içerikler düşmeye başlıyor. Yani nasıl anlatayım bunu? Sürekli diyelim ki doktorları takip ediyorsunuz. Yoğun bir şekilde doktor sayfalarını takip ediyorsunuz. Bir anda hayat algınız hastalık odaklı oluyor. Çünkü niye, sürekli oradan bir şey görüyorsunuz. İşte bugün bir hastam geldi, şöyle oldu. Ya da işte şu vitamini içerseniz şöyle iyileşirsiniz. İşte kulak ağrısı deyip geçmeyin, değil mi? Şimdi böyle içerikler çok fazla üretiliyor yani. Ya da sağlık sayfasını takip ediyorsunuz. İşte baş ağrısı deyip acaba sabah uyanıyorsunuz, işte bir şey diyorsunuz. Sabah uyandığınızdaki baş ağrısı şuna sebeptir. Sabah bir uyanıyorsunuz, başım ağrıyor. Ay, şurada şunu okumuştum. Hatta onu düşünmüyorsunuz bile. O otomatik olarak aklınıza geliyor. Ha, sabah baş ağrısı, Allah korusun felç mi geçiriyorum acaba falan diye, değil mi? Gereksiz kaygılar içerisinde. Aslında bu da bir güvenlik yani. Bu da psikolojik güvenlik. Takip ettiğimiz sayfalar, içerikler, fikirler, fikriyatlar, düşünceler. Yani neyi yoğun takip ediyorsanız hayat sizin için ona dönüşüyor sosyal mecralarda.
Ve biz
Algınız.
inanıyoruz da sosyal
Tabii.
medyada karşılaştığımız bilginin doğru olduğuna da inanıyoruz yani.
Aynen. Yani hocam, şimdi dijital dolandırıcılık, dijital gizlilik gibi bahsediyoruz ama aslında bunun altında bilgi dolandırıcılığı da var, para dolandırıcılığı da var, zihin dolandırıcılığı da var. Aslında o kadar alt yapısında farklı farklı şeylere değinilmesi gerekiyor ki, yani böyle konuştukça da başka başlıklar çıkıyor ama hepsinden böyle hap gibi hap gibi bilgilendirirsek belki bir faydası olur inşallah.
Evet. Yani böyle geniş açıdan bakmak daha iyi oldu aslında. Yani yalnızca biz işte şifreler üzerine konuşacak belki ama
Evet.
gerçekten aslında önemli olan dediğiniz bir taraftan da işte psikolojik dolandırıcılık ya da işte sosyal hayatımıza müdahale eden, mahremiyetimize müdahale eden ve bunu yanlış kullanan insanlar da olabiliyor. Çok önemli, çok önemli şeylere değindik aslında. Bu işte çift korumalı güvenlik kodu girmenin öneminden bahsettik. Güvenlik ayarları, gizlilik ayarlarından. Açık hesap paylaşmamak lazım dediniz. İşte herkes hesabımızı girip görmemeli ya da özel hayatı açmanın oluşturacağı risklerden de konuştuk. İşte konum paylaşma, tatile gittiğimizi söylemenin yine bazı riskler taşıdığını. İçeriği paylaştığımız zaman yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek aslında paylaşmamız gerektiğini, biraz ileriye dönük bir bakış açısına
Kesinlikle.
sahip olmamız gerektiğini söyledik. Bir de yankı odasından bahsettiniz hocam. Yani aradığımız kelimeyle ilgili aslında karşımıza bir sürü içerik geliyor, reklam geliyor daha sonra.
Tabii.
Dolayısıyla bu da bizim yine zihnimizi şekillendiriyor.
Aynen. Yani şimdi şunu unutmayalım. Mesela WhatsApp diyelim. Yani WhatsApp'ı biz aslında bir SMS'miş gibi kullanıyoruz. Halbuki WhatsApp da bir uygulama.
Tabii.
WhatsApp da bir uygulama. WhatsApp bir SMS, yani ki SMS de bir İşte operatörlerin bize sağladığı bir imkan, ama WhatsApp bildiğiniz sosyal medya platformu, Facebook neyse, Instagram neyse, WhatsApp da aynı şekilde geçerli. Ama ne oldu? Biz şu anda hayatımızı tamamen WhatsApp üzerinden yaşıyoruz, kurguluyoruz. Okul sayfaları, veli sayfaları, iş sayfaları, iletişim tamamen WhatsApp üzerinden. Artık aramaya bile ihtiyaç kalmadı. Yani hiçbir şekilde arama yapmıyoruz neredeyse, hani arkadaşımızı, eşimizi, dostumuzu hariç belki de. Yani işle ilgili bile WhatsApp'tan yazıyoruz. Her şeyi WhatsApp üzerine kurgulandı. Mesela şunu unutmayalım. Yani hani bu da çok söyleniyor. Ben de her zaman söylerim. Bir ücretsiz bir size bir şey sunuluyorsa ücretsizsiniz. Yani onun bir ücreti, oradaki bilgi akışı. Mesela bazen duyuyorum ki bu da doğru. Mesela WhatsApp'ta yazışıyorum diyor. İşte ne konuşuyorum? Bir şeye ihtiyacım var. İşte hangi biberonu kullanıyorsun diyelim. Sonra bir bakıyorum, bir sürü biberon reklamı önüme düşmeye başlıyor diyor. Nasıl oluyor bu diyor. Yani sonuçta bunları kullanıyorlar tabii ki. Yani hatta son dönemlerde WhatsApp işte güncelleme yapacak, işte imzalayın, kabul edin falan isyanlar çıktı. Aa, olur mu, başka platformlara geçildi vesaire vesaire. Yani zaten bunu yapıyordu, resmileştirmek istedi, olmadı yine yapacak vesaire. Yani hani bunlar bizi işte kullanıyorlar, bizden bilgi çalıyorlar falan. Yani biz zaten o platformları yüklediğimiz anda zaten bunları kabul etmiş oluyoruz. Zaten bunu kullanacaklar yani. Bunun başka bir matematiği olamaz ki. Ücret almıyorsa ücretsizsiniz. Yani bu dönem, bu devir big data dediğimiz devir. Yani data dönemi. Hepimiz birer veriyiz aslında. Bir veri oluşturuyoruz. Reklam için bir veriyiz, bilgi için bir veriyiz. Hepimiz kişisel bir veriyiz, yani bir istatistiğiz işte. Türkiye'de internet kullanım oranı 15-30, işte 15-20 yaş arası. İşte siz 15-20 yaşındasınız, orada bir verisiniz. İşte 30-40 arası, orada bir verisiniz. İşte Türkiye'de en çok kullanılan dijital platform Instagram, işte bir veriyiz. Yani basit verilerden bahsediyorum ki daha büyük veriler için, pazarlama stratejileri için. Yani inanılmaz, inanılmaz bir sistem, dijital sistem. Çünkü her şey yazılı, her şey kaynaklı, her şey ölçülebilir, yönetilebilir. Ve biz de tüm bunlar içerisinde birer veri oluyoruz. Dolayısıyla bunları bir bilinçli kullanmak her zaman önemli. Yani WhatsApp kullanıyoruz, bir haber çıkıyor, birden hepimiz WhatsApp'a karşı çıkıyoruz, ayaklanıyoruz. Ondan sonra 3 gün sonra hepimiz başka bir platforma geçiyoruz. WhatsApp'tan çok farkı varmış gibi. Hani hepsi hemen hemen aynı. Hani tabii ki şunu da söyleyeyim. Hani WhatsApp dediğimiz Meta'nın, artık Meta olarak ismi tanımlandı. Zuckerberg'ün işte Facebook'u aldı, Instagram'ı aldı, işte WhatsApp'ı aldı. Daha büyük bir kullanım alanı, daha geniş kitlelere sahip platformların sahibi yani. Orası biraz daha soru işaretli bir yere dönüşüyor. Ki Amerika'da seçimler yapıldığı zaman işte bu platformları siyasi amaçlı, yani yönlendirici amaçlı kullandığı için Amerika'da hesap sordular. Mahkemeye verildi kendisi. Mahkemede açıklama yaptı, işte hüküm aldı, cezalar vesaire döndü. Yani bu çok ciddi bir güç olduğu için orası ayrı bir konu olarak kalsın diyelim. Ama gittiğimiz her platformda birbirinin aynısı, çok bir farkı yok. Ama şu anda bunu diyoruz ki değiştiremiyoruz. Çünkü içine girmişiz artık. Veli grubuna girmek zorundasın işte. Sorumlulukların içinde belli şeyler var. Oradan haber almak zorundasın vesaire. Ama dediğim gibi doğru kullanım, bilinçli kullanım her zaman birinci öncelik. İşte WhatsApp'tan bir fotoğraf atıyoruz.
iki kişi arasında özel olduğunu zannediyoruz. Öyle değil işte mesela o. İki kişi arasında özel bir içerik değil, bir sistemin içine o fotoğrafı atmış oluyorsunuz. Bir dijital bir ekosistemin içinde o fotoğraf bir varlık gösteriyor artık. Attığımız her fotoğrafı, yüklediğimiz her fotoğrafı gizli gibi düşünmeyelim. Artık onları bir dijital platformun içindeki bir veri sisteminin içine kaydetmiş oluyoruz. Bir mesajı, bir yazıyı. Hani bunların hiçbir özel yazışmalar değil. Özellikle çocuklara, gençlere daha çok söylüyorum. Facebook'ta arkadaşınızla yazıştınız. O ikiniz arasında kalan bir şey değil diyorum. O bir sistemin, bir ekosistemin içine düşen bir iletişim aslında artık.
Hocam bu uçtan uça şifreleme dediğimiz şey aslında biz hani zannediyoruz ki biz sadece karşımızdakine gönderiyoruz ve sadece karşımızdaki bu fotoğrafı görebiliyor ya da işte evet,
kaydetmediğini iddia ediyor. Kaybetmediğini iddia ediyor WhatsApp.
Ama ne kadar güvenilir diyorsun.
Tabii mi? Yani hani hiçbir zaman onu yani sonuçta hani kötü emelli düşünmeyin sadece. Sonuçta hani ne derler kul yapımı hani anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta bu dijital bir şey. İşte bakın yine dolandırıcılık başlığında mutlaka konuşulması gereken. Yine sonuna doğru bir özet geçeriz. Bilgilerimiz çalınıyor. Çok güvenerek alışveriş yaptığımız e-ticaret sitelere hackleniyor. Ya devletler devlet sayfaları hackleniyor. Siber savaş diye bir gerçek var şu dönemde. Yani devletlerin birbiriyle yaptığı içten içe yani çok ciddi. Mesela ülkemiz dijital açıdan gerçekten başarılı. Hani her şeyi daha hızlı, daha kolay yapmak açısından ve insanlarımız da çok adapte. Aslında bunun avantajlarından faydalanıyoruz. Ama işte bilinçli kullanım eksikliği olduğu için bu dolandırıcılıklar, sahtekarlıklar da bizde maalesef çok yoğun oluyor sistemde. Ama bu bahsettiğimiz o kadar büyük bir şey ki işte siber savaşlar var. Her sayfa ekleniyor. Şimdi bir tane uygulamada kredi kartınızı kaydetmişsiniz, isminizi, bilgilerinizi kaydetmişsiniz. Sonra biri gidip o hesabı çalıyor. Sizin bütün bu bilgileriniz bir liste halinde kayıtlı. Bir doküman yani bir Excel'de, bir dosyada bütün binlerce insanın arasında sizin adınız, soyadınız, ev adresiniz, telefon numaranız da var. Ya bu adamın ne işine yarayacak? İşte yarayacak işine ne yapacak? Dijital marketingde, dijital pazarlamada data bunlar. Sonra dönüp size bir sürü pazarlama yapacak. Sizi bir veri olarak kullanacak. Ya da işte bir bilgi olarak kullanacak. Yani bu buradan nerelere gidilebilir? Mesela ya bazen de böyle konuları konuşurken biraz temkinli davranmaya çalışıyorum. Hem insanları bilgilendirmek var hem de akla sokmak kısmı var. Açıkçası biraz tereddütte kalıyorum ama o listeleri alıp sizin adresiniz bizde. Kapıya geliyorum şimdi yeni bir sahtekarlık. Kapıya geliyorum kargoyu getirdim deyip işte onun üzerinden bile bir dolandırıcılık yapıyor. Ya benim kargom yoktu neydi falan filan derken oradan da bir sahtekarlık, bir dolandırıcılık sistemi çıkartıyorlar açıkçası. Bu bilgiler her zaman kullanılabiliyor.
Bir de bunları konuşurken ne denir? Bazı kimselerde de büyük bir kaygı ve işte bu platformları kullanmama falan gibi bir tepkiye de yol açabiliyor. Tabii. Ya da İşte korku oluşturabiliyor. Acaba bana geldi ama tedirgin ya da takıntılı evet. Bir tavır da sergileyebiliyor.
Zaten
herhalde burada bir bilgilenme ve bunu doğru kullanılması nasıl olduğunu anlayabilme noktasında.
Yani açıkçası benim son dönemlerde de çok rahatsız olduğum bir durum. Hani herkes farklı düşünüyor olabilir ama gerçekten kaygı ve korku üzerine kurulmuş bir sisteme dönüştük. Yani içerikleri bu tarz yoğun içerik paylaşan insanlara karşı müthiş bir iltifat var, müthiş bir ilgi var. Ama yani çoğu da hani bilinçli kısmını es geçip sadece kaygı kısmında ilgi çekme peşinde. Yani açıkçası bu böyle maalesef yani. Ben bir içerik paylaşırken mesela çok böyle mantığını anlatıyorum. İşte evet bu böyle ama böyle yani kelimelerimi çok dikkatli seçerek yazıyorum. O yüzden de böyle çok fazla içerik paylaşıp kendi sayfamı çok yoğun kullanmıyorum mesela. Ama onun karşılığı eyvah bakın yandıktan daha fazla olmuyor. O eyvah yandık kısmı daha ilgi çekiyor. Mesela yani şahsım için söyleyeyim mesela bilgi amaçlı aynı içeriği daha sakin bir şekilde paylaşırsan o kadar ilgi çekmiyor. Yani kaygılanmaya da çok müsaitiz. Çözümsüz bir kaygı için eyvah WhatsApp bizi işte şeyimizi alacak hesaplarımızı alacak bizden onay istiyor. Eyvah eyvah hadi hurra buraya geçelim hadi hurra şuraya geçelim. Hani bu nasıl bir çözüm? Hani ben o dönem mesela dedim bekleyin, yapamayabilir, sonuna kadar bekleyin, sabredelim, bakalım ne olacak, sonra da vazgeçler falan, ki vazgeçmeleri de doğru mu, o da şüpheli. Yani burada bilinçli kullanım her zaman çok önemli. Biz bu hayatın bu bölümündeyiz arkadaşlar, bunu kabul edeceğiz. Biz hayatın dijital bölümündeyiz, dijital çağdayız. Nasıl işte yazının duvara yazıldığı, mağaralara yazıldığı dönem vardı, dumanla haberleşilen dönem vardı. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz bu döneme denk geldik ve bu dönemde doğru kullanımla, bilinçli kullanımla. Şimdi gençlerin, çocukların hepsi orada. Hepsi orada. Biz burayı, yani bu çocuklara girmeyin diye bile, hadi siz girmediniz, çocuğu ne kadar oradan uzak tutabileceksiniz? Ve bakın Web 0.3 geldi, artık yapay zekadan, metaverse'lerden bahsediyoruz. Hani oralara gidecek bu işler. Hani bu hayatın süreci, insanlığın süreci yani. Biz bunu zaten hani biliyoruz, böyle bir sürece gireceğini insanlığın, değil mi? Bir kıyamet gerçeği var önümüzde. Hani bu korkulacak, kaçılacak, engellenecek bir şey değil. Hani insanlık geliştikçe, biz de televizyon çocuğuyduk. Bizi ailelerimiz de eyvah bunlar televizyon çocuğu, televizyonları izletmeyelim, eyvah bunlar neler izliyor televizyonda derken nereye geldik? Hani bizim izlediklerimiz içerisinde de çok absürt çizgi filmler yok muydu? Vardı. Vardı. O zaman da izleniyordu. Hani bunlar sanki şimdi olmuş gibi, hep aynı kaygıyla şimdi olmuş gibi, daha önce yokmuş. Biz de televizyon çocuğuyduk. Bunlar her şeyi biliyor, bunlar televizyon izliyor bütün gün deniyordu bizim için de. Bunlar çok bilmiş. Aynı şeyi şimdi biz kalkmışız, kendimiz de çocuklarımıza söylüyoruz. Yani bir şey değişmiyor aslında. Değişen bir şey yok. Dönüşen çok şey var. Bu dönüşüme adapte olmak zorundayız. Bu dönüşümün içinde kalmak zorundayız. Bu dönüşümü en bilinçli biz kullanmak zorundayız. Eyvahlarla, ahlarla, vahlarla hiçbir yere varamayacağımızı çok iyi biliyoruz.
Evet.
Bunun tedbirlerini alacağız. Tedbirlerini anlatanları dinlemeye çalışacağız. Her dinlediğimize inanmayacağız. Her bilgi doğru değil. Müthiş bir yalan bilgi söz konusu. Bilgi çağını, handikapı yanlış bilgiyle de çok fazla muhatap olmak. Yani bilgi çağının en büyük handikapı o. Bir tıkla bilgiyi alıyorsun ama doğru bilgiyi onun içinden süzmeyi bilmen gerekiyor. Sosyal medya okuryazarlığı bu açıdan çok değerli. Bu tarz eğitimleri eğer bulabiliyorlarsa mutlaka katılsınlar, mutlaka dahil olsunlar, kaçırmasınlar. Özellikle dijital yerliler, göçmenler, pardon, yani onu da belirtelim. Literatürde ikiye ayırıyorlar. Dijital yerliler ve dijital göçmenler diye adlandırılıyor. Dijital yerliler, dijitalin içine doğan, zaten dijitalle büyüyen. Dijital göçmenler de sonradan dijitalle muhatap olmuş olanlar. Bizim çocukluğumuzda dijital yoktu, telefon yoktu. Biz çocukluğumuzu telefonsuz geçirdik.
O
Ama
zaman
şimdi
biz göçmen mi oluyoruz hocam?
efendim,
O zaman biz göçmen mi oluyoruz?
evet, bizler göçmen sayılabiliyoruz. Ama dijital yerliler nedir? 0-3 yaşında şeyle telefonu böyle parmakla tuşlamayı bilen çocuklar işte onlar. 0-3 yaşından beri kullananlar. Yani iyi bilinçli kullanım her zaman değerli, önemli. Yine bir özetle de bahsederiz dijital tedbirlerle ilgili başlıklarda. Bu şekilde de.
Zaten de şunu soracağım. Yani zorladığımız konulardan bir tanesi de şu. Yani sadece bir noktada hesabımız yok. Birçok yerde hesabımız var ve birçok yerde şifreleme yapıyoruz. Bu noktada da bazen işte şifreleri unutabiliyoruz, kaybedebiliyoruz. Yani bu şifreleri koruma noktasında biz nasıl bir yol izleyeceğiz?
Valla şöyle, şu bir gerçek, bunu unutabiliyoruz diye bir mazeretimiz olmayacak, unutmayacağız. O şifreler bizim banka şifremiz gibi. Banka şifrenizi unutabiliyor musunuz? Unutamıyorsunuz, değil mi mesela? Hani şimdi mesela TC numaranızı hemen hemen artık herkes ezbere biliyor. Eskiden ezbere bilmezdik, değil mi? Böyle bakar bakar söylerdik. Bunlar unutulmayacak şeyler. Nasıl, orası sizin kasanız, anahtarı sizde. O kasanın anahtarını hiçbir zaman unutmayacaksınız. Şifre konusu çok önemli. Basit şifreler asla kullanmayacaksınız. Şifrelerinizi bir şekilde unutmayacaksınız. Şimdi aslında şifrelemek için de uygulamalar var. Ama hepsi birbirini tetikleyen şeyler. Yani gerekiyorsa eski usul, yazın bir defterin kenarına, koyun gizli bir yerinizde, gerektiği zaman kullanın. Yani bu konularda uyanık kalmak gerekiyor. Şifrelerinizi asla basit şifre kullanmayın. Hep söylüyoruz. Hala en çok kullanılan şifreler doğum tarihleri 1 2 3 4 5'ler. ne olacak falan diyoruz. Bir kere aynı şifreyi her platformda asla kullanmayın. Bir platform çalındı, şifreniz alındı. Diğer platformlarda da aynı risk altında kalıyorsunuz. Şifrelerin içinde mutlaka harf, rakam, hatta mümkünse şekiller, noktalar, virgüller kullanın. Asla üretilebilen, hani o kadar sistemler gelişti ki şimdi çok basit şifreleri kırmak, çözmek, onlar için bir algoritma oluşturup onların hepsini denemek. Yani bu yapılan dolandırıcılık sistemlerinde adam oturup bütün gün böyle eliyle parmağıyla uğraşmıyor. Bir yazılım, küçük bir yazılım, küçük bir sistem geliştiriyorlar. Bakın bunlar çok ciddi yatırım yapılan işler. Öyle diyeyim ben size. Yani bunların ofisi var, bilgisayarları var, son teknoloji, başında oturuyorlar, otomatik. Hani sizin bireysel, ay hadi şunun hesabını alayım gibi değil, tamamen otomatik sistemler üzerinden bu işleri yapıyorlar. Dolayısıyla biz de en az o kadar bilinçli bir kullanıcıya dönüşmemiz lazım. Şifrelerimizi asla aynı şifreleri kullanmamalıyız. Şifrelerimizi mutlaka çok güvenli ve korunaklı olması gerekiyor. İçinde harfler, rakamlar olması gerekiyor. Ezber açısından zor olduğu için herkes kolay şifre tercih ediyor. Asla böyle bir şey yapmayın. Mutlaka bir yerlere not alacağız ve bunları ezberleyeceğiz. Hatta mesela şöyle bir ipucu vereyim. Şimdi bir sayfaya üye oldunuz. Sosyal medya platformu olarak düşünmeyin. Bunu bir e-ticaret sayfasına ya da bir blog sayfasına vesaire. İsmin Pınar Boran değil mi mesela? Ben o ismimi Pınar Boran, girdiğim platformun ismini de hemen satın al gibi bir sayfaya üye oldum diyelim. Bir e-ticaret sayfası kullanacağım. Pınar Boran HS gibi bir şey yazıyorum. Hemen satın al. İşte oraya çünkü telefon bilgilerimi giriyorum, adres bilgilerimi giriyorum vesaire ya. Mesela yarın öbür gün bana bir mail geldiğinde Pınar Boran HS diye, ben onun hangi sayfadan alındığını ya da çalındığını anlayabiliyorum. O datamın nereden çıkış yaptığını mesela. Bu önemli. Mesela sanal alışverişlerde kredi kartlarınızı yüklemeyin. Otomatik ödeme yapsın diye. Bu da bir risk mesela. Kredi kartı bilgileriniz de çalınabiliyor. Her seferinde güncel olarak girin. Sanal kart kullanın. Bakın bunlar yine önemli bilgiler. Sanal kart, mobil kart kullanıyorsanız onu da sanal kartı tercih edin. Yani işte kendimize dair ufak ufak tedbirler, farklı şifreler kullanın her platformda. Bunlar da önemli. Uygulamaları birbiriyle gerekmediği sürece bağlamayın. Mesela Facebook'la giriş yap, Google'la giriş yap gibi seçenekler sunuyor. Hayır, giriş yapmayın. Tamamen yeni bir hesap açarak giriş yapmayı tercih edin. Bunlar önemli noktalar.
Evet, yine siz de hap gibi bilgiler verdiniz. Sanal kart kullanma, farklı şifreleme.
Evet. Yani son zamanlarda yine işte en çok konu olan Instagram hesaplarının çalınması konusuna da yine bir değinelim. Şimdi Instagram hesapları nasıl çalınıyor? Instagram hesaplarında, bakın ben geçen gün de paylaştım. Birincisi işte hesabınızı kilitlenecek. Hesabınıza telif düştü. Sanki Instagram'dan mesaj geliyormuş gibi size. DM kutunuzdan, Instagram'dan size mesaj geliyormuş gibi bir algı. Bakın ben bu hesapları bildiğim için, yani daha doğrusu Instagram'mış gibi bir imaj çizmeye çalışan hesaplar, işte telif yardım merkezi, işte copyright Instagram, telif yardım merkezi, telif hesapları vesaire. İnanın bakın şimdi girin Instagram'ın arama kutucuğuna, telif yazın. Böyle yüzlerce hesap var. İşte hırsız o. O gördüğünüz hesap hırsız. Yani çok net bu. Telifle başlayan o kadar çok açılmış hesap var ki, işte telif Instagram ya da Instagram yazın mesela, Instagram Türkiye, Instagram vesaire bir şeyler. Hani Instagram'mış havası vermeye çalışan bir sürü hesap açılmış zaten, şu anda mevcut. İşte o hırsızları yakalamak istiyorlarsa o hesaplara gidip baksınlar. Onlar. Size bir mesaj geliyor ve bu mesajda diyor ki işte Instagram'da hesabın askıya alınacak, telif olacak, hakkında kötü yorumlar yapılmış, hakkında kötü bilgiler var vesaire vesaire. Birçok başlıkla size mesaj gönderiyorlar. Siz de evet bu Instagram'dan geldi diye gönderdiği bir link var. O linki tıklıyorsunuz. O linki tıkladığınızda sanki webten Instagram'a giriyormuş gibi bir ekran çıkıyor karşınıza. Sanki Instagram sayfanızı orada açacaksınız da o işi engelleyeceksiniz gibi bir intiba bırakıyor. Siz oraya bir güzel sosyal medya isminizi ve şifrenizi giriyorsunuz. Hesabınızı kendi elinizle karşı tarafa teslim ediyorsunuz. İş bu. Bu kadar basit. Ha, aa, bunu da yaparlar mı canım deyip dönüp yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz yani. İşte bir an stresli bir ortam, kafamız dağınık, uyku mahmurluğu ne olduğunu anlayamama derken hop hesabımızı kendi elimizle teslim ediyoruz. Yani zannediliyor ki gelip bizim hesabımızın kilidini kırıyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Biz kendi ellerimizle hesabımızı bu hırsızların eline teslim ediyoruz. Bu dolandırıcıların eline maalesef teslim ediyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra bakın, ilk yaptıkları şey çift faktörlü koruma girmek. Bizim yapmadığımızı hesabımızı çalıp onlar yapıyor. Çünkü onu yaptıkları zaman bizim o hesabımıza tekrar ulaşma şansımız azalıyor. Şifremizi değiştiriyorlar. Telefon numaramızı değiştiriyorlar. Mail adresimizi değiştiriyorlar. Evet. Bizim o hesapla hiçbir bağlantımız kalmıyor.
Evet. Peki hocam, bu durumda biz ne yapacağız? Ya da bu hesabı çalan, bu telif Instagram diye başlayan hesaplara herhangi bir, yani yakalanamıyor mu? Nasıl bir yöntem izliyorlar?
Aslında BTK iyi çalışıyor ama hatta çok yakın bir zamanda bir operasyon düzenlendi 13 farklı ilde. Bakın, 13 farklı ilde bir operasyon düzenlendi ve bayağı bir sekteye uğrattılar ama yeniden türüyorlar, yeniden ürüyorlar. Yani teknik olarak işe hakimler ve bunu çözüyorlar. Yani aslında yaptıkları şeye yakalanmamamız lazım. Öyle gözüküyor bakınca. Şunu söylüyorum. Instagram size DM'den asla mesaj atmaz. Yani çok basit bir bilgi bu aslında. Instagram size DM'den mesaj atmaz. Instagram size bir bilgi yollayacaksa bildirim gönderir. Bildirimler bölümünden bildirim olarak bunu alırsınız. Mesela bazen işte müzikli içerik paylaşıyoruz. İşte ne diyor? Müziğinizi işte kullanamazsınız. Telifli bir müzik yüklemişsiniz mesela. Müziğiniz kaldırıldı diyor. Ya da bu içeriğiniz kaldırıldı diyor. Size bu bilgi nereden geliyor? Bildirimler bölümünden geliyor. Mesaj kutunuzdan gelmiyor. Instagram mesaj göndermez. Bir kere bunu zaten bileceğiz. Instagram'dan gelen linkleri hiçbir şekilde tıklamayacağız. Arkadaşımızdan bile gelse, ya Pınar bak bu çok komik bir izle dendiğinde, hani onu açık bir şekilde Instagram'dan bazen ilgimizi çeken bir şeyleri arkadaşlarımıza gönderiyoruz ama onun Instagram içeriği olduğunu anlıyoruz zaten. Hani görüntüsü falan da çıkıyor. Ama farklı bir linkse tıklamayacağız. Emin olacağız. Arkadaşımızın orada gerçek, real kendisi olduğundan emin olacağız. Çünkü hesabı çalınmış biri de olabilir. Hadi diyelim ki tıkladık. Asla şifrelerimizi, bilgilerimizi anlamadığımız, bu da ne ya diye tereddütte kaldığımız bir platforma girmeyeceğiz bir sitenin içerisinde. Bunlar çok basit ama işte çok gözden kaçan şeyler. Şimdi geçen gün benim arkadaşın hesabını çalmış, bana mesaj atıyor. Bu hesabı çalıp ne yapıyorlar sonra? Diyorlar ki işte ben bir günde şu kadar para kazandım, sen de kazanmak ister misin? Şimdi ben birkaç tane böyle bunlar ne yapıyor diye mesaj attım. Ne oldu, hayırdır dedim, sen nereden kazandın bu paraları dedim. Sen anlar mıydın bu işlerden diyorum. Ya sorma canım, işte bir arkadaş tavsiye etti, süper para kazanıyorum falan. Dedim nasıl oluyor bu iş? Bana hemen bir telefon numarası verdi. Şu kişiye yaz, sana açıklar. Dedim ki ben öyle tanımadığım kişilere yazamam. Tamam diyor, sen parayı bana gönder, ben senin adına yatırım yapayım. Ya iş o. İş orada o hesaptan 1.000 lira, 500 lira, 300 lira koparmak. Oh, bu kadar basit yani mantıkları. Hırsızlık işte, yine dediğim gibi.
En başta dediniz ya phishing yöntemi diye. Yani yakaladıkları kimseden aldıkları 500'le 1.000'le büyük bir dolandırıcılığın içinde aslında girmiş oldular. Evet. Evet hocam, yani çok güzel, yine sizden böyle güzel bilgiler aldık. İşte Instagram kesinlikle DM'den mesaj atmaz dediniz. Sadece bildirim gönderir. Asla girdiğimiz noktalarda şifrelerimizi ya da şahsi bilgilerimizi vermememiz gerektiği noktasında da uyardınız. Sizi de konuşma sırasında yorduk. Eklemek istedikleriniz var mı programın sonuna doğru hocam? Şunları da söyleyeyim dediğiniz ya da bir selamlama.
Bilinçli kullanmak çok önemli. Bu Yani her bilgiye ulaşabildiğimiz bir platformdayız. Güvenlikle nasıl kullanacağımızla ilgili içerikleri de çok rahat buluruz. Bir platforma girmeden önce en azından nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili teknik bir bilgi almak lazım. İşte bu dijital dünyanın gerçeklerini bulup yalanlarını tespit etmek lazım. Bu noktalarda dikkatli olsunlar. Sosyal medya okurlu yazarlığı ile ilgili eğitimler varsa mutlaka katılsınlar. Ve güvenlik ayarlarına, gizlilik ayarlarına dikkat etsinler. Kafalarına takılan noktalar olursa da dediğim gibi doğru bilgiye ulaşacakları kaynakları araştırsınlar. Ve bu şekilde bilinçli kullanıcı olmak her alanda önemli. Sırf dijital platformlarda değil, her alanda önemli. Okur yazarlığımızı geliştirirsek inşallah bu tarz şeylere de daha az muhatap oluruz diye düşünüyorum. Dikkatli olalım, önemsiz gibi algılamayalım dijital platformları. Bir hesap açılır, bir hesap kapanır, işi öyle basit değil. Dediğim gibi bilinçli kullanıma önem vermeye gayret edelim inşallah.
Aha, çok sağ olun, teşekkür ediyoruz hocam. Bugün,
ben de çok teşekkür ederim.
Bugün Sayın Pınar Boran hocamızdan sosyal medyanın bilinçli kullanımı hakkında önemli bilgiler edindik. Aslında dijital dünyanın tehlikelerinden bahsederken toplumda hani bunların farklı yansımaları olduğunu gözlemliyoruz. Bahsettik işte bir kesim tehlikeler yüzünden son derece kaygılı ve tedirgin davranabiliyor. Ama başka bir kesim de sosyal medyada son derece korkusuz ve tedbirsiz bir tavır da sergileyebiliyor.
Doğru.
Biz ise bu programla beraber inşallah vasat orta bir kesim olarak bilinçli ve güvenli bir kullanıcı olmanın ipuçlarını sizden dinlemiş olduk hocam. Katkılarınız ve önerileriniz için de gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda tekrar yeni bir konukla siz dinleyicilerimizin karşısında olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Teşekkürler.